Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden, Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 23 Mordat 1401, Hicri Kameri 16 Muharrem 1444 ve Miladi 14 Ağustos 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye ile Amerika arasında F-16 pazarlığı üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İmam Hüseyin'in vefalı yarenleri, haftanın bakışı ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam Şura Meclis Başkanı Galibaf, Siyonist rejime karşı Filistin direnişinin umut verici ve ezici olduğunu söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Irak'a gidecek. Ulyanov, İran yaptırımlarının yakında kaldırılabileceğini söyledi. Kuveyt 7 yıl aradan sonra İran'a büyük elçi atadı. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Ve Batı Şeria'daki siyasi tutuklu aileleri protestolarını yoğunlaştırıyor. Şimdi haberler.
İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, direnişin her bir parçası tek başına İsrail rejiminin savunma düzeyinin en derinini bile imha etme gücüne sahip dedi. İslami Direniş Günü'nün Hizbullah'ın 33 günlük savaştaki kahramanlığını da hatırlattığını dile getiren Galibaf, bu günü cani İsrail rejimiyle mücadelede yeni bir sayfa açtığı için kutluyorum diye belirtti. Filistin İslam Mücahit Hareketi Örgütü'nün Siyonist canilere karşı İslami direnişin son halkasında umut verici ve sert göründüğünü kaydeden Galibaf, İslami Cihat Hareketi örgütü bugün İslami direnişin her bir parçasının tek başına İsrail rejiminin savunma düzeyinin en derinini bile imha etme gücüne sahip olduğunu gözler önüne serdi diye konuştu. Galibaf konuşmasını şöyle sürdürdü. Bugün direniş akımlarının tamamı arasında oluşan birlik ve beraberlik sayesinde işgalci düşmanın imhası her zamankinden daha yakınlaşmıştır. İsrail rejiminin cinayetlere dikkate alınarak tüm insanlar bu rejimin cinayetlerinin bölge üzerinde güvensizlik, ihtilaf, terör, işgal ve örgütlü suç oluşturma amacı güttüğünü görmektedir. Dünya Siyonistlerin daha fazla cinayetlerine tanık oldukça ve bu rejim ile emperyalist ve gerici rejimlerin işbirliğine yönelik kötü niyetli komplolarını gördükçe kutsal türbe savunucularının değerli İran'ımızın güvenli ve bölgenin istikrarını korumaktaki rolü daha fazla belirginleşmektedir.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri'nin Irak'a ziyarette bulunacağı açıklandı. İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Aziz Nesirzade, Tahran'ı ziyaret eden Irak Ulusal Savunma Üniversitesi Başkanı Korgeneral Mazhar Muhsin El-Alak ile bir araya geldi. Tümgeneral Nesirzade bu görüşmede İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri'nin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda önümüzdeki günlerde Irak'a gideceğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı konsolosluk işlerinden sorumlu yardımcısı Rıza Bigdeli, Taliban Dışişleri Bakanı ile Kabil'de ikili konulara görüştü. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Rıza Bigdeli, bugün Taliban Dışişleri Bakanı Emirhan Muteki ile yaptığı görüşmede, İran ve Afganistan'ın iki komşu ülke olarak iyi ilişkilerine önem verilmesinin İran'ın dış politikasının ilkelerinden olduğunu, Tahran'ın komşulara özel ilgi duyduğunu, bununla birlikte komşularından beklentileri olduğunu ifade etti. Bigdeli, İran Dışişleri Konsolosluk Yardımcılık Görevi'nin komşular arasında geçişleri kolaylaştırmak olduğunu işaretle, Afganistan'ın istikrara kavuşmasına ve iki ülke arasında vizesiz seyahat döneminin başlamasını temenni etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca Taliban Dışişleri Bakanı'ndan İran'la tüccarların sorunlarını çözmesini istedi. Afganistan Dışişleri Bakanı da ikili işbirliğinin geliştirmesine dair söz vererek ikili münasebetleri iyi niteledi.
Rusya'nın üst düzey müzakerecisi Mihail Ulyanov yayımladığı mesajda İran yaptırımları yakında kaldırılabilir. Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımları hususunda böyle bir tahmin yürütmek mümkün değil dedi. Rus yetkili Mihail Ulyanov, İran'a yönelik yaptırımlar hususunda İran'a yönelik yaptırımlar yakında kaldırılabilir ifadelerini kullandı ve Amerika'nın genel olarak yaptırım siyaseti ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Ulyanov, yaptırımların sadece bir kısmı Ukrayna ile ilgilidir. Batı, Rusya'nın bağımsız siyasetini stratejik bir sorun olarak görüyor ve yaptırımları bırakması zor görünüyor dedi. Ulyanov bir başka mesajında şu ifadelere yer verdi. Rusya, kapsamlı ortak eylem planının canlandırılmasının en etkin ve mantıklı yol olduğunu düşünüyor. Kapsamlı ortak eylem planının canlandırılması, İran'a karşı yasa dışı yaptırımların kaldırılması, nükleer silahsızlanma düzeninin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik diyaloglarının ilerlemesi için iyi koşulların oluşturmasına yol açacaktır.
Kuveyt'in yeni Tahran Büyükelçisi Bedir Abdullah Elmoni dün güven mektubunun kopyasını İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'a teslim etti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Tahran'daki görevine başlayan kuvvetli büyükelçi Bedir Abdullah El-Monih'i kabul etti. Yeni kuvvet büyükelçisi El-Monih görüşme sırasında güven mektubunun kopyasını Emir Abdullahyan'a takdim etti. Hüseyin Emir Abdullahyan geçtiğimiz ayda yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri Tahran'a büyükelçi göndermeye karar verdi. Emirliklerin büyükelçisi yakında Tahran'a gelecek, kuvvette Tahran'a göndereceği büyükelçisini tanıttı demişti.
Konya'daki İslami dayanışma oyunlarında voleybolda İran milli kadın takımı Azerbaycan Cumhuriyeti'ni mağlup ederek finale yükseldi. Konya'daki İslami dayanışma oyunlarında İran Kadınlar Milli Voleybol Takımı Azerbaycan Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. 5. İslami dayanışma oyunları Kadınlar Voleybol yarı finali ilk maçında Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran karşı karşıya geldi. Mücadeleden İran 3-1 galip ayrılarak finale yükseldi. İran Milli Kadın Voleybol Takımı en son 1966 Asya oyunlarındaki resmi yarışmada bronz madalya sahibi olmuştu. İran Ümit Milli Erkek Voleybol Takımı da Azerbaycan Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. 5. İslami Dayanışma Oyunları 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde düzenleniyor. Oyunlara İran ve Türkiye dahil 56 ülkeden 4200 sporcu katıldı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 83 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 6279 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142.944'e, vaka sayısı 7.475.173'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1474'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.171.824'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşıyan aracın şüphe üzerine takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda 107 kilo skunk ele geçirildiğini, 4 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Soylu, Twitter'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır'dan İstanbul'a yük taşıyan şüpheli aracın takibi sonrası gerçekleştirilen operasyonda 107 kilogram skunk ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltında. Kocaeli Emniyetimize ve narkotik birimlerimize tebrikler," dedi.
Türkiye'nin dış pozisyonunun özellikle artan enerji fiyatlarının bir sonucu olarak beklenenden daha fazla baskı altında olduğu aktarıldı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B2'den B3'e düşürdü. Not görünümünü negatiften durağına çevirdi. Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dışı değerlendirmeye gitti. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun B2'den B3'e düşürüldüğünü, kredi notu görünümünün negatiften durağına çevrildiği bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin dış pozisyonunun özellikle artan enerji fiyatlarının bir sonucu olarak beklenenden daha fazla baskı altında olduğu aktarıldı. Moody's, para birimini istikrara kavuşturmak ve döviz rezervleri güçlendirmek için yetkililerin giderek daha fazla alışılmışın dışında önlemlere başvurmak zorunda kaldığını vurguladı. Kredi derecelendirme kuruluşunun uzmanları giderek daha da karmaşıklaşan düzenleyici mali ve ihtiyati tedbirlerin makroekonomik istikrarı sağlaması ihtimalini düşük bulduklarını belirtti.
Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayetuddin El Mustafa Billah Şah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini icabetle 15-21 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyarete bulunacak. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Malezya ile dostluk, karşılıklı güven ve halkların yararı temelinde hemen her alanda hızla gelişmekte olan ilişkiler bağlamında üst düzey temaslar ivme kazandı. Bu çerçevede Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret etmiş, bu vesileyle iki ülke ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkarılmıştı. Sultan Abdullah Şah'ın Kraliçe ile gerçekleştireceği ziyaret yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılacak ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.
Batı Şeria'da Filistin uzak yönetimi zindanlarında alıkonulan siyasi tutukluların aileleri, çocukların serbest bırakılmaması halinde protesto eylemlerine yoğunlaştıracaklarını açıkladı. Siyasi tutuklu aileleri ilk eylemlerinden siyasi tutuklularla dayanışma amacıyla yarın oruç tutmak olacağını bildirdi. Bu arada 70 gündür Filistin yönetimi zindanlarında tutulan siyasi tutuklu Ahmet Heriş'in annesinin yarın açlık grevine başlamaya karar verdiği öğrenildi. Siyasi tutuklu ailelere çeşitli etkinlikler ve protesto gösterileri düzenleyerek seslerini duyurmaya çalışırken siyasi görüşleri sebebiyle gözaltına alınan çocukların bir an önce serbest bırakılmalarını istiyor. Aileler, Ramallah kent merkezinde dün düzenledikleri gösteride eski esirleri, mühendisleri, öğretmenleri ve insan hakları savunucularını hedef alan siyasi tutuklamalara son vermek için hukuki ve siyasi düzeylerde girişimlerde bulunmaya davet etti.
Lübnan parlamentosunda derin işe bağlı fraksiyon lideri Muhammed Raad, Amerika'nın Karış doğal gaz sahasındaki müdahalesini işaretle, Amerika'nın direniş ile karşı karşıya gelmesi halinde İsrail rejiminin asla gaz ihraç edemeyeceğini belirtti. Raad yaptığı açıklamada Hizbullah'ın doğal gaz çıkaracağını, çünkü onu koruyacak tarafın direniş olduğunu söyledi. Derinişin hayattan silinmesinin Amerika ve İsrail rejimine köle olmak anlamına geldiğini ifade eden Raad, Avrupa'daki mevcut sorunun Amerika'nın tüm dünyayı domine etmesi için sultacılık ve ülkeler arasında fitne çıkarmak olduğunu belirtti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Hüseyin Şaban, Amerika'nın petrol ve tahılımızı çalması büyük bir ülke için utanç verici dedi. Çin devlet medyası konuşan Şaban, Amerikan Arap bölgelerinde hiçbir ülkenin bağımsız karar sahibi olmasını istemiyor. Amerika işgalci bir güç, Suriye'nin petrol, tahıl ve tüm servisini çalıyor. Bu Amerika gibi büyük bir ülke için utanç vericidir dedi. Beşar Esad'ın danışmanı Şaban, ülkesindeki akaryakıt krizinin nedenini Amerika'ya bağladı. Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Suriye petrolünün %80'inden fazlasının Amerikan güçleri tarafından yağmalandığı ifade etti. Bakanlık Suriye'de 2022 yılında günde ortalama 80.300 varil petrol üretildiğini, ülkenin petrol rafinerisine sadece 14.200 varil gönderildiğini bildirdi.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki bir alışveriş merkezinde havai fişeklerin bulunduğu bir mağazada yaşanan patlamada bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Patlamanın ardından yangın çıktı ve enkaz altında kalanların olduğu duyuruldu. Erivan Belediye Başkanı'nın sözcüsü Levon Sardaryan, ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığını açıkladı.
Mısır'da Kahire'nin batısındaki bir kilisede çıkan yangında 55 kişinin yaralandığı, ölenler olduğu bildirildi. Mısır'da başkent Kahire'nin batısında Giza kentinde yaralanan Ebu Sefin kilisesinde yangın çıktı. Mısır Kıpti kilisesinden yapılan açıklamada yangında 41 kişinin öldüğü, 14 kişinin de ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Mısır resmi ajansı MENA ise Giza'daki bir kilisede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 55 kişinin yaralandığını ve ölenlerin olduğu duyuruldu. Kilisenin çevresini güvenlik kordonluğuyla kapatan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya ve söndürmeye çalışıyor.
Nancy Pelosi, Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın evinde FBI'ın el koyduğu belgeleri işaretle bu belgelerin çok gizliden daha kritik olduğunu, Trump tarafından bu eylemin illegal olduğunu vurguladı. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Partililer, eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan malikanesine yapılan baskından dolayı Federal Soruşturma Bürosu ve diğer kolluk kuvvetlerine yönelik saldırılarına son vermeleri çağrısında bulundu. Pelosi, Kongre'de düzenlediği haftalık basın toplantısında son günlerdeki gelişmeleri değerlendirdi. Trump'ın evine yapılan aramadan sonra cumhuriyetçilerin söylemlerinin kamu görevlilerine yönelik şiddet tehdidini arttırdığını belirten Pelosi, Kongre üyeleri de dahil olmak üzere kamu görevlilerine yönelik tehdit Trump'ın açıklamalarıyla daha da kötüleştiği şeklinde konuştu. Pelosi, cumhuriyetçilerin bulunduğu odada söylemlerinin kolluk kuvvetlerine yönelik saldırılara teşvik etmek yerine sadece sakin olun, gerçeklerin ne olduğunu görelim ve ona göre hareket edelim diyen bir yetişkin olacağını düşünmek isterdiniz dedi. FBI baskının içeriği ve devam eden soruşturma konusunda kamuoyunda tartışılanların dışında bilgisi olmadığını öne süren Pelosi, haberlerde yer alan nükleer silahlarla ilgili belgelerin arandığı haberlerini işaret etti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Güney Kore'ye yaptığı ziyarette Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'nin nükleer silahtan arındırılması kararlılığını yenilemesinin ardından Pyongyang yönetiminden sert bir cevap geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Güney Kore'yi ziyaret ederek Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kararlarını yenilemesinin ardından Pyongyang'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Kuzey Kore'nin uluslararası örgütlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Song-yong yaptığı açıklamada Guterres'in sözlerine Birleşmiş Milletler'deki görevinin yükümlülüklerine aykırı ve tarafsızlık ve hakkaniyetten son derece uzak olarak nitelendirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Şehit Süleymani hakkında, Lübnanlı silah arkadaşlarının açıklamaları hakkında. Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin direniş cephesindeki rolü ve önemini dost ve düşman olmak üzere herkes biliyor. Milyonlarca İranlı vatandaşın Şehit Süleymani'nin cenaze törenine katılması, o büyük şehidin İran milleti arasındaki yeri ve rolünü ortaya koydu. Direniş cephesinin gerek Siyonist rejim gerekse tekfirci gruplar karşısındaki peş peşe zaferleri Şehit Süleymani'nin bölge ve dünyanın siyasi ve askeri denklemlerindeki rolü ve konumunu ortaya koydu. Zaman ilerledikçe Şehit Süleymani'nin savunma kabiliyetleri ve şahsiyetinin yeni boyutları ortaya çıkıyor. Hac Kasım Süleymani'nin silah arkadaşlarından olan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, O Bizimleydi isimli belgeselde Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin Hizbullah'ın Siyonist rejime karşı 33 günlük savaştaki tarihi zaferi sırasındaki rolünün diğer boyutunu anlattı. 13 Ağustos'ta İran'ın Kanal 1 televizyonundan yayınlanan belgeselde Hizbullah Genel Sekreteri daha önce Arap ordularının tek başına veya birlikte yapamadığını fakat Hizbullah'ın İsrail ordusuna karşı zaferin nedenlerini anlattı. Nasrullah'ın sözlerine göre bu zafer ilk etapta Direniş liderliğinin 33 günlük savaştan 6 sene önce ve Siyonist rejim ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesinden sonra yaşanacak gelişmelere yönelik ileri görüşü ve tahminleri ve akıllı davranmalarının sonucuydu. O dönemde Şehit Kor General Kasım Süleymani başta olmak üzere direniş liderleri Siyonist rejimi 2000 yılındaki yenilgiye dayanamayıp ilk fırsatta Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırı ve işgale başlayacağı kanaatine varmışlardı.
Buna göre Hizbullah'ın takviyesi ve çeşitli savunma silahları ile donatılması Hizbullah'ın gündemine taşındı ve Şehit Kor General Süleymani bu sorumluluğu kabul etti. Hizbullah ayrıca Siyonist rejimin tek taraflı geri çekilmesinden sonra bu rejimin zindanlarında tutuklu bulunan Lübnanlı ve Filistinli esirlerin özgürleşmesi için bir plan hazırlamaktaydı. 33 günlük savaş bu esirlerin Hizbullah'ın girişimleriyle serbest bırakılması için zemin sağladı ve Hizbullah aslında o esirleri serbest bırakmakla askeri zaferin yanı sıra yeni bir siyasi zafer de elde etti. Ayrıca Hizbullah ile Filistin milleti ve Filistin direniş grupları arasında yeni bir dayanışma ve birlik köprüsü kuruldu. Böylece gelecekte yaşananların farkında olan Şehit Süleyman başta olmak üzere direniş liderleri 33 günlük savaş öncesinde her açıdan gereken şekilde hazırlık yaptılar ve aslında Siyonist rejiminde bu savaşa girmekte Hizbullah'ın tuzağına düştüler. Bu ağır askeri yenilginin de yanı sıra Siyonist rejim ve hatta Amerika'nın istihbarat ve güvenlik servisleri için büyük bir istihbarat yenilgi sayılıyor. Ve çünkü o dönemde Bush yönetimi Siyonist rejime her türlü yardımda bulunmasına rağmen hiçbir sonuç elde edemedi. Bu tarihi yenilgi yeni bir caydırıcılığa ve bölgede yeni denklemlere de yol açtığı gibi Siyonist rejimin Hizbullah karşısında daha temkinli davranmasına zemin sağladı. Nitekim bir örneğini de ortak doğalgaz sahası Kareş ile ilgili münakaşada görünmektedir. İşgal rejimi bu meselenin yeni bir savaşa yol açacağından da endişe duyduğu için burada faaliyet yapmaktan kaçınıyor. Hizbullah'ın da bugünkü kabiliyeti ve gücü ise 33 günlük savaştan kat kat fazladır ve füze kabiliyetinin yanı sıra insansız hava araçlarına da kavuşan Hizbullah, İsrail ordusunu savaşın ilk saatlerinde hezimete uğratabilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Türkiye ile Rusya'nın dolarsız ticaret işbirliği konusunda. Türkiye ve Rusya ikili ticarette doları kaldırmak için işbirliğine start verdiler. Bu bağlamda Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada iki ülkenin ticari ilişkilerini derinleştirmek ve de uluslararası piyasada dolar hegemonyasına karşı koymak için Ankara ve Moskova'nın ihraç edilen doğalgazın parasını iki ülkenin milli para birimleriyle ödenmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu. Geçtiğimiz haftada Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan ithal ettiği doğal gazın ruble ile ödenmesi konusunda anlaştıklarını ifade etmişti. Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşma uyarınca Rusya, Türkiye'ye ihraç ettiği ürünler için ruble ve Türkiye'de Rusya'ya ihraç ettiği ürünler için TL alacak. 2017 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki lider karşılıklı ekonomik ilişkilerin sürmesine vurgu yaparak Ankara ve Moskova'nın ticaret için dolar, avro, ruble, altın ve yuan kullanabileceklerini belirtmişti. Ancak Erdoğan ile Putin'in Soçi'de son günlerde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı ülkesinin Rusya ile ticarette ruble ve Rusya'nın da Türkiye'ye ödemelerini ruble ile yapabileceğini belirtti. Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin ardından Rusya ile Çin de uluslararası ticarette doları kaldırıp yerine kendi para birimlerini kullanmaya çalışmaktalar. Bu sürece göre yakında İran dolarsız ticaret için girişimde bulunacak. Aslında İran'da Rusya, Türkiye ve Çin ile ikili ticaretinde kendi para birimini karşılıklı olarak kullanmaya gayret göstermekte. Tahran bu ülkelere ihraç ettiği ürünler için riyal alacak ve ülkelerden ithal ettiği ürünlere ruble, TL ve yuan ile ödeme yapacaktır.
Kuşkusuz bu süreç ile yakında İran, Rusya, Çin ve Türkiye'nin milli para birimleri kayda değer şekilde değer kazanacak. Hindistan da bu sürece katılmak için bu havzada yer alan ülkelerle belgelere imza atmıştır. Daha önemlisi şu ki Amerika'nın bu ülkelere karşı yaptırım politikası etkisiz hale getirilecek. Şimdiki durumda dünya ülkelerinden yaklaşık yarısı az ya da çok Amerika'nın yaptırımlarına maruz kalmaktadır. Aslında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana sultancı bir ülke olan Amerika bağımsız ülkelere karşı haksız yaptırımlar uygulamakla bu ülkelere kendi çizgisini almaya çalışmaktadır. Böylece İran, Türkiye ve Rusya ve Çin'in son anlaşmaları ile Amerika'nın işi zor ve bu ülkenin ekonomisi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak. Hindistan'da Amerika'nın baskısından kurtulmak için bağımsız ülkelere katılmış ve Rusya ile ikili ticaretinin yarısını da milli para birimleriyle yapmakta, başka bir deyişle dünya nüfusunun yarısından fazlası doları ikili ticaretten kaldırmıştır. Türkiye ve Rusya arasındaki son anlaşmanın uygulanması ile iki ülkeyi bankacılık sistemleri ve parasal işbirliğini güçlendirmekle turizm ve vize alanlarında karşılıklı işbirliği içine girebileceklerdir. Nitekim Rusya, Türkiye'de bankacılık altyapısını güçlendirmek ve Rus MRI kredi kartının da bu ülkede kullanılması için çaba göstermekte. Rusya ile Türkiye'nin tüm bu girişimleri iki ülkenin de Amerikan dolarına bağımlılığı azaltma doğrultusundadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye ve Amerika arasındaki F-16 alımı konusunun gelecek ay New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Zirvesi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Başkanı Biden arasındaki muhtemel bir görüşmede masada olacağı belirtiliyor. Bu haberi Türkiye gazetelerinden Sabah gazetesi manşetlerinde aktardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden New York'ta görüşüp F-16 alımı konusunu değerlendirecekler. Türkiye ve Amerika arasındaki F-16 alımı konusunun bu görüşmede masada olacağı belirtilirken, Türkiye bu sorunun uzun bir prosedüre tabi tutulup sürecin uzamasını istemiyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu nedenle pazarlığı Pentagon ile yapıp konunun buradan Amerika Kongresi'ne sunulmasını talep ediyor. Şimdi biz bugünkü sohbetimizde bu gündemi değerlendirmek istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, merhabalar, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bu yöntem üzerinden gidilmesi halinde bildiğiniz gibi kongre belli bir süre içinde bu konuya onay verme durumunda kalıyor Mehdi Bey. Şimdi Türkiye özellikle son sıralarda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliği konusuna yeşil ışık yakmasının ardından bir tür bazı isteklerinin pratikte uygulanıp gerçekleşmesini bekliyor. Ancak bu da bir tür olamıyor. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? F-16'ların alımı konusundaki Türkiye'nin beklentileri bu konuyla alakalı mı? Nasıl buluyorsunuz?
Selam ve saygılarımı da başlamak istiyorum. Belirttiğiniz konu Türkiye açısından gündemde olan ve hassas bir özelliği taşıdığı açık bir konu. Bunun yaklaşan seçim gündeminden ayrı düşünmek pek olanaklı değil. Başta bunu belirtmek gerekiyor. Türkiye'de yaşanan bütün politik hamleler, siyasal yaklaşımların daha çok yaklaşan seçim kaygısıyla belirlenip pratikleştirildiğini bilmek gerekiyor başta. Çünkü baştaki amaç doğru konulmasa, doğru tespit edilmesi varılacak sonuçta yanlış olacaktır. O açıdan Türkiye'nin yürüttüğü politikanın, özellikle dış politikanın çabasını iyice analiz etmek gerekiyor. Türkiye-Amerika ilişkileri uzun zamandan beridir bir soğukluk hava dalgası içerisindeydi. Özellikle Biden'ın seçimi öncesinde Biden'ın belirtmiş olduğu bazı açıklamalar vardır. Türkiye'ye dönük yaptığı söylemler, sözler vardır. Bu süreç içerisinde, yani seçildikten sonra da Türkiye ile Türkiye'nin çok ısrarlı davranmasına rağmen herhangi bir sıcaklık havası doğmadı, gelişmedi. Çünkü Türkiye'nin mevcut yürütmüş olduğu politika açıkçası onun en yakın müttefiği olan Amerika tarafından artık onaylanmıyor. Türkiye ısrarla bunu görmezden geliyor. Türkiye'nin çelişkisi, temel çelişkisi bu. Yani en yakın müttefikleri tarafından artık Türkiye politikası, Türkiye'nin yaklaşımları, bir bütün olarak yaklaşımları, konumu artık çağa ve dolayısıyla en müttefiklerinin çıkarlarına uymadığı mesajını Türkiye almak istemiyor, anlamak istemiyor. Bu açıdan ciddi sıkıntılarla yüz yüze gelmektedir Türkiye. Özellikle Orta Doğu politikası, Orta Doğu konumlanması açısından Türkiye'nin konumu artık eski gibi değildir. Değişmesi gerekiyor. Amerika'nın Türkiye'ye yaklaşımında da böyle bir içerik olmakla beraber Türkiye bu noktada ayak direme yaklaşımına gittiğini belirtmek mümkündür. Şimdi en son işte F-16'lar meselesi de yine bunun bir parçası olarak ortaya çıkmakta. Çünkü onun öncesinde işte F-35'ler meselesi var. Ondan sonra Rusya ile geliştirdiği füze sorunları vardı. Bir bütün olarak Türkiye'ye kaybeden politik hamleler, yaklaşımlar olduğunu şu anda net olarak görebiliyoruz. Türkiye ve Amerika arasındaki ilişki, Türkiye'nin basını her ne kadar cilalayıp biraz abartılı, biraz da gerçek dışı yaklaşımlarla da yamama durumuna gitse de Türkiye-Amerika ilişkileri artık eski gibi olamayacak bir konuma girmiştir. Türkiye sadece Amerika açısından değil, NATO açısından da artık konumu çok da sıcak karşılanan bir durumda değildir. Ondan ötürü zaten F-35'ler sorunu gündeme geldi ve uzun zamandan beri F-16'larla ilgili parça alımı dahi durdurulmuştu yani Amerika tarafından. Onun satışı durdurulmuştu. Israrlı bir şekilde sadece sözlerden ibaret de olsa Türkiye-Amerika ilişkilerinin Türkiye açısından bir düzeltme mesajının alınması için Türkiye debelenip duruyor deyim yerindeyse. O nedenle F-16'lar sorunu parçaları dahi Türkiye'ye satışı engellenmişti. Şu anda eğer ki diyelim bu noktada sadece basına yansıtma şeklinde de olsa öyle bir düzeltme yaklaşımının ortaya çıkması direktmen seçim gündemli, seçim odaklı kullanılacak bir malzeme olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü bunun çok da pratik bir önemi olmayacaktır. Türkiye F-35'ler projesinden çıkarıldı ve F-35'ler sorunuyla ilgili Amerika ile yaşadığı, dolayısıyla NATO ile yaşadığı, NATO ülkeleriyle yaşadığı çok ciddi sıkıntılar, sorunlar vardır. Şimdi bunun çözümü ne olur? Yani bunun çözümü gerçi defalarca tekrarlandığı gibi başta evet. Türkiye'nin seçim gündemi dışında gerçekçi bir şekilde demokratik bir çözüm noktasında Türkiye'de ciddi değişiklikleri gündeme getirmesi Türkiye'nin ekonomi ve siyasi açıdan nefes aldıracak bir çözüm noktası olacaktır.
Tahran Radyosu.
Mehdi Bey, bildiğiniz gibi Türkiye ile Amerika arasında karşılıklı olarak bazı siyasetler onaylanmıyor, özellikle bölgesel anlamda. Şimdi bu F-16 pazarlığını sizce Türkiye nasıl bir kazan yöntemiyle sonuçlandırabilir? Böyle bir şey mümkün mü acaba?
Böyle bir şey pek mümkün görmüyorum doğrusu. Türkiye'nin kazançhanesine yazılacak düzeyde bir düzeltmenin olabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Çünkü artı uluslararası güçler, yani sadece Amerika değil, NATO ve onun müttefikleri, diğer yandan Orta Doğu bölgesinde ortaya çıkmış olan ciddi güç denge sorunu vardır. Bu noktada kimi ülkeler politik ve stratejik düşünerek kendi yaklaşımlarını düzeltme noktasına gidebiliyorlar. Ama Türkiye ısrarla çok dar bir politika güttüğü için müttefikleriyle de karşı karşıya gelebiliyor ve dediğim gibi yani F-16'larla ilgili yaşanacak bir sözde düzeltme, pratikte bir düzeltme yaklaşımından uzak olacaktır. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin mevcut konumu artık NATO açısından da sıkıntılı görülüyor ve kabul görülmeyecek yönleri ortaya konuluyor. Türkiye bundan kaçınıyor. Kaçtığı oranda da sığındığı bölge dar gerici güçleri tarafından da artık çelişki arz eden bir politika yaklaşımına gidiyor. Çünkü burada tek seçenek artık evrensel açıdan, insanlık açısından tek seçenek demokratikleşmedir. Demokratikleşme bütün insan haklarının güvenceye alınmasında tutarlı, doğru yaklaşım o ülkenin gerçekten çok daha ciddi anlamda toparlanmasına yol açabilecektir. Bunun ötesi diğer yaklaşımlar şiddete dayalı, ondan sonra bastırıcı, ezmeci yaklaşımlar, sorunlardan kaçan, inkarcı yaklaşımlar hiçbir zaman hiçbir ülkeye bir şey kazandırmadığı, aksine daha ekonomik ve siyasi kayba yol açtığı yaşadığımız süreç bunu çok iyi ortaya koymuştur. Saygılarımla.
Doğru. Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Türkiye ile Amerika arasındaki F-16'ların alımı konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Iraklı parlamenterlerin Türkiye'nin Irak topraklarına saldırılarının Amerika planları doğrultusunda gerçekleştiğini vurgulaması, Siyonist rejimin Gazze saldırısında yenilgisinin yankısının devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Risale gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın yurt dışındaki ofisinin başkanı, Hamas'ın İran ile ilişkilerinin bir an olsun kesilmediğini ve İran'ın karşılaştıkları zor koşullara rağmen bu harekete desteğinin devam ettiğini vurguladı. El Cezire'nin bildirdiğine göre Filistin İslami Direniş Hareketi'nin yurt dışındaki ofisi başkanı Halid Meş'al yaptığı konuşmada Hamas'ın Müslüman Kardeşler Hareketi ile ilgili gelişmelere katıldığı iddiasını yalanlarken Riyad yetkililerinden Suudi Arabistan hapishanelerinde tutuklu bulunan Hamas üyelerini serbest bırakmasını istedi. İran ve Hamas arasındaki ilişkilerle ilgili olarak Meş'al, Hamas ofislerinin Suriye'den çekilmesi kararının bu Filistin hareketiyle Tahran arasındaki ilişkileri etkilediğini, ancak bu ilişkilerin içinde bulundukları zor şartlara rağmen İran'ın Hamas'a verdiği desteği bir an olsun kesintiye uğratmadığını belirtti. Halid Meş'al, Hamas-Suudi Arabistan ilişkilerine ilişkin olarak Riyad'ın Hamas'a yönelik tavrının değişmesinin net bir nedeni olmadığına da işaret ederek Hamas hiçbir ülkeye hakaret etmemiştir ve onların iç işlerine karışmamaktadır dedi.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Yemen Ensurullah Hareketi'nin Filistin İslami Cihat Hareketi'ne desteğini vurgulaması, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen ateşkesini ihlal etmeyi sürdürmesi gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde İran donanmasının güçlü konumuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun koordinasyon işlerinden sorumlu başkomutan yardımcısı, ordunun donanması İran'ın izni olmadan hiçbir ülkenin Fars Körfezi'nde bulunmasına izin vermediğini belirtti. Deniz Korucusu Eğitim Merkezi 18. Korucu Kursu mezuniyet töreninde konuşan Ordu Koordinasyon İşlerinden sorumlu Başkomutan Yardımcısı Amiral Seyyari, İnci Operasyonu ve 200'den fazla Deniz Eskort Operasyonu Ordu Donanması'nın sicilinde yer alan parlak bir tarihtir dedi. Ordu koordinatörü donanma İran İslam Cumhuriyeti'nin izni olmadan Fars Körfezi'nde hiçbir ülkenin bulunmasına izin vermediğini, ülkenin deniz ve ekonomik egemenliğini ve otoritesini koruduğunu ve bugün de bunu sürdürdüğünü belirtti. Amiral Seyyari açıklamasının devamında şöyle dedi. Küresel istikbar karşısında duruyoruz ve inanıyoruz ki zulme karşı durmak devrimin değerlerinden biridir.
Camı Cem gazetesinde Irak Elektrik Bakanlığı'nın gaz ithalatını artırmak için İran ile görüştüğüne dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü ülkenin elektrik santrallerinin işletilmesi için Irak'a gaz ithalatını artırmak için İran tarafıyla görüştüğünü açıkladı. Irak hükümetinin İran'a enerji alımı için 7 milyar dolardan fazla borcu vardı ve Irak Elektrik Bakanlığı geçen ay 25 Haziran'da İran'ın enerji ithalatına yönelik ödenmemiş borçlarının ödendiğini ve Bağdat'ın İran'dan gaz ithalatını artırmak için müzakere ettiğini duyurdu. El Fırat Haber sitesinin bildirdiğine göre Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet El İbadi bu haberi duyurarak İran'dan gaz ithalatı 45 milyon metreküp ama asıl ihtiyaç bu miktarın üzerinde diye kaydetti. El İbadi İran'dan ithal edilen doğal gazın bedelini ödedikten sonra bu ülkeden ithal edilen gazın 45 milyon metreküpe çıktığını ancak asıl ihtiyacın 50 ile 55 milyon metreküp arasında olduğunu sözlerine ekledi. Irak, elektrik tedarikinde büyük bir sorun yaşıyor ve birçok Irak şehrinde elektrik özellikle sıcaklığın 50 dereceye ulaştığı yaz aylarında neredeyse kalıcı olarak kesiliyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki vefalı yarenleri.
Muhterem dinleyiciler, Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'a eşlik eden vefakar arkadaşlarını tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Kerbela'da İmam Hüseyin'in arkadaşları arasında her kesimden ve her yaştan ve her renkten insanlar göze çarpıyor. Genç, yaşlı, kadın, erkek, siyah, beyaz ve bazıları Habib bin Mezahir ve Müslim bin Afsaca gibi eski muhlis şialardan ve bazıları da Zuhair bin Kayn Beceli gibi başka kesimlerden. Bazıları ise Vahab bin Abdullah Kalbi gibi yeni Müslüman olan ve adeta imamın etrafında pervane gibi dolaşan ve onun uğrunda şehit düşen Hristiyan gençti.
İslam tarihinde birçok cihat sahnesine şahit oluyoruz. Ancak bu sahnelerden bazılarını ebedileştiren şey, o cihadın dünyevi hedeflerden arınmış ve ihlasla gerçekleşmiş olmasıdır. Aşura hareketini de asırlar boyunca kalıcı hale getiren şey, bu özelliği yani ihlasla gerçekleşmiş olmasıdır. İhlas, düşünce, niyet ve ameli Allah için tüm amellerde ve iyi işlerde halis hale getirmektir. İlahi halis hedefler ve saikler insanın ameline değer katan şeydir. Nitekim riya ve hilenin karıştığı amellerin ne sevabı vardır ne de kalıcı ve ne de değerli olur.
Şeytan ilahi kattan kovulunca Allah Teala karşısında onun izzeti ve azametini tüm Adem oğullarını saptırmak üzere yemin etti. Ancak söz muhlis insanlardan ve halis ve ilahi amellerden açılınca şeytan hemen hüsrana kapılarak geri adım attı ve bu tür insanların üzerinde hiçbir sultası olamayacağını ve onları saptıramayacağını itiraf etti. Kur'an-ı Kerim Sa'd suresinde şöyle buyuruyor: İblis, senin mutlak kudretini andolsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların hariç, dedi.
İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşların ihlası, Aşura kıyamını ebedileştiren en önemli etkenlerden biridir. Onlar Allah rızasından başka hiçbir şeyi düşünmüyordu. İmam Hüseyin aleyhisselamın arkadaşları bu hedefe ulaşmak için ilahi görevlerini yerine getirmekten başka hiçbir şeyi düşünmediler ve dünya taleplik, mal ve mevki hırsı gibi şeylerin akıllara girmesine asla müsaade etmediler.
İmam Hüseyin Mekke'den Irak'a doğru hareket etmeye karar verdiğinde, hareket etmeden önce ailesi ve arkadaşları ve Mekke'de ikamet ettiği sürede onlara katılanlara hitaben okuduğu hutbede şöyle buyurdu: Şimdi sizlerden her biriniz bizim yolumuz uğruna kanını ve canını Allah'a kavuşmak üzere feda etmeyi hazırsa bizimle bu yolculuğa çıksın. İmamın bu daveti tarihi ve coğrafi sınırlara aşan bir daveti. Öyle ki kim o Hazret'le yol arkadaşı olmak istiyorsa Allah ve İslam ve beşeri toplum yolunda her şeyini feda etmesi gerekiyordu.
Bu halis ve ihlaslı harekette ihlaslı olmayanlar ister yolun ta başında ister Kerbela yolunda olsun yavaş yavaş tasfiye oldular. Yolculuk boyunca özellikle Müslim bin Akil'in şehadet haberi İmam Hüseyin aleyhisselam kafilesine ulaşınca mal ve mevki peşinde olan birçokları kafileden ayrıldılar ve sadece ihlaslı olan insanlar kaldı. Bu ihlaslı insanlardan biri Ebu Zer Gaffari'nin kölesi Cevr bin Huvay'dır.
Aslında bu kölenin yaşama hakkında elimizde pek fazla bilgi bulunmuyor. Zira o dönemde kimse bu insanların yaşamını önemsemiyordu. Cevr hakkında anlatılanlara göre Afrikalı bir siyahiydi. İmam Ali aleyhisselam Cevr'i Fazl bin Abbas bin Abdülmuttalib'den satın almış ve Ebu Zer Gaffari'ye vermişti. Ebu Zer Gaffari Osman'ın iktidarında onun hükümet anlayışına itiraza bulunduğu için mazlumiyetin doruğunda Rebze'ye sürgün edildi. Cevn de bu sürgünde Ebu Zer'le birlikteydi. Ebu Zer vefat edince Cevn Medine'ye döndü ve kendi isteği üzerine İmam Hasan'ın hizmetine girdi ve İmam Hasan aleyhisselam şehit olduktan sonra İmam Hüseyin'in yanına gitti ve her yerde o hazrete eşlik etti.
Tahran Radyosu.
Aşura gününe bağlanan gecede İmam Hüseyin aleyhisselamın arkadaşları imamların huzuruna çıktı. İmam aleyhisselam bu son geceyi Yüce Allah'a son ibadetlerini yapmak ve ayrıca arkadaşlarına son kez seçim yapmaları için yolu açık bırakma fırsatı olarak değerlendirdi. İmam Hüseyin aleyhisselam açıkça yarın neler olacağını anlattı ve arkadaşlarından isteyen varsa gece karanlığından yararlanarak gitmelerini istedi. İmam aleyhisselam bir kez daha yarın şehadet günü olduğunu hatırlattı. Ancak İmam Hüseyin aleyhisselamın arkadaşları bu talebi reddederek şöyle dediler: Hayır, biz asla seni bu topraklarda yalnız bırakmayız. Biz nasıl sizi düşman tarafından kuşatılmışken bu halde bırakabiliriz?
O gece İmam Hüseyin'in huzurunda toplananlardan biri şöyle dedi: "Eğer senin uğrunda öldürüleceğimi ve yeniden dirileceğimi ve yeniden dirildiğinde beni yakacaklarını ve bunu 70 kez tekrarlayacaklarını bilsem yine seni yalnız bırakmam." Bir başkası şöyle dedi: "Allah'a andolsun ki ben senin yolunda öldürülmek istiyorum ve eğer yeniden dirilirsem ve bu durum 1000 kez tekrarlanacak olursa yine fark etmez ve umarım Rabbim seni ve hanedanını düşman şerrinden korusun." İmam Hüseyin'in bir başka arkadaşı da şöyle dedi: "Eğer ben senden ayrılıp hayatta kalacaksam o zaman yırtıcı hayvanlara diri diri yem olmayı tercih ederim."
İmam Hüseyin aleyhisselam arkadaşlarından bu sözleri dinledikten sonra onları şehadet makamı ile müjdeledi. Arkadaşları da bu müjdeyi duyunca şöyle karşılık verdi: "Allah'a hamdolsun ki bize sana yardım etme izzetini verdi ve sizin eşlerinizde şehit düşme şerefini sundu."
Bu diyalogların ardından İmam Hüseyin çadırına geri döndü. Arkadaşlarından bir tek Cevn imama eşlik etti. Silah yapımında ve onarımında usta olan Cevn, imamın kılıcını gözden geçirmeye başladı. İmam Seccad'dan o sırada Cevn İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kılıcını gözden geçirirken babası İmam Hüseyin'in şu şiiri fısıldadı, nakledilir: "Ey dünya, of olsun senin dostluğuna ki birçok dostunu ve talibini sabah ve akşam vakti ölüme götürürsün."
İmam Seccad aleyhisselam şöyle devam ediyor: "Bu şiirleri duyunca bizim büyük sınavımızın zamanı yaklaştığını fark ettim. Ancak halam Zeynep babamın sesini duyunca çadıra girdi ve şöyle dedi: Eyvah! Keşke kız kardeşin ölseydi de bugünü görmeseydi. Sanki hemen bugün annem Fatıma ve babam Ali ve kardeşim Hasan'ı kaybetmiş gibi oldum. Ey geçmişlerin yadigarı! Ey geriye kalanların sığınağı!" Babam onu sakinleştirdi ve şöyle buyurdu: "Allah-u Teala'dan sabır ve huzur talep et ve bil ki yeryüzünde yaşayan herkes ölecek ve gök ehli olanlardan da hiç kimse geriye kalmayacak ve tüm mahluklar yok olacak ve bir tek Allah kalacak. O zaman biz Müslümanlara Allah Resulü'nü örnek almak düşer." Cevn ise sessizce bu diyaloğu dinliyordu.
Sürekli kampın etrafını gözetleyen İmam Hüseyin şimdi savaş meydanının kenarında duruyor. Cevn öne geliyor ve şöyle arz ediyor: "Ey Mevlam, acaba meydana çıkmama icazet verir misiniz? Ben de canımı sizin uğrunuza feda etmek istiyorum." İmam Hüseyin şöyle karşılık veriyor: "Ey Cevn," diyor, "sen afiyet ve asayiş ümidiyle bizimle buraya kadar geldin, şimdi de kendi yoluna gidebilirsin." Cevn İmam Hüseyin'in ayaklarına kapanarak şöyle diyor: "Ey benim imamım, ben kötü kokulu, hasebi düşük ve rengi siyah bir köleyim. Güzel kokulu, şerif, hasebli ve beyaz renkli olmam için cennete girmeme müsaade edin. Allah andolsun ki benim siyah kanım siz Resulullah'ın ehli beytinin pak kanlarına karışıncaya kadar sizi bırakmam."
Bunun üzerine İmam Hüseyin aleyhisselam Cevn'e izin veriyor. Cevn meydana gidiyor. Kufeliler onu, İslam peygamberinin pak hanedanını savunmakta şecaatini görünce yine korkup toplu halde saldırıya geçiyor. Ancak Cevn korkusuzca düşman askerleriyle vuruşuyor ve sonunda şehit oluyor. Tam o sırada İmam Hüseyin aleyhisselam onun başı ucuna gelerek şöyle buyuruyor: "Allah'ım, onun yüzünü ak et, kokusunu güzelleştir, onu salih kişilerle haşret ve onu Muhammed ve Ehl-i Beyti ile haşret. Birkaç gün sonra Esed oğulları aşireti Kerbela şehitlerini defnetmek için oraya geldiklerinde Cevni'nin naaşını buluyor ve hayretler içinde Cevni'nin bedeninden etrafa hoş bir koku yayıldığını fark ediyor.
Muhterem dinleyiciler, Kerbela'da İmam Hüseyin'i eşlik eden vefakar arkadaşlarını tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine ilgilendiğimiz haftanın bakışı adlı bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri mektubuna cevabı.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Amerika'nın iddialarına yanıtı.
İran tekvando takımının Konya oyunlarında parlaması.
İran'ın Hayyam uydusunun Rusya yardımıyla fırlatılması.
İran dış ticaretinin artması.
İran Dışişleri Bakanı ve Joseph Borrell'in görüşmesi.
Cumhurbaşkanının Gazze yönelik saldırıları kınaması.
Ve İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Hamburg'daki İslam'a karşı olaylara tepkisi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nihale'nin mektubuna cevaben İslami Cihad'ın cesur direnişi, bu hareketin direniş içindeki konumunu yükseltmesinin ve Siyonist rejimin hilesini etkisiz hale getirmesinin ve boynunu yere sürmesinin nedeni olarak değerlendirip, tüm Filistinli grupların bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgularken, gaspçı düşmanın zayıfladığını ve Filistin direnişinin güçlendiğini belirtti.
Nahale mektubunda Filistinli mücahitlerin özellikle İslami Cihat Hareketi ve Seraye el-Kudüs'ün askeri kanadının Filistin genelinde Gazze ve Batı Şeria'daki geniş varlığından bahsetti. Gazze'deki durumu anlatan Nahale, işgalci rejimi karşı bu bölgenin güçlü duruşuna işaret ederek son 3 günlük çatışmalarla ilgili şunları kaydetti. Biz bütün gücü ve komplolarıyla bu birliği bozmaya çalışan düşmana karşı milletimizin birliğini vurgulamak için bu çatışmalara Vahdet Es-Sahat adını verdik.
İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri bu hareketin Siyonist rejim ile son zamanlardaki çatışmasına ve bu rejimin Filistinli cihatçı grupları arasında bölünme oluşturma girişimine atıfta bulunuyor. Bu 3 günlük çatışmada Siyonistlerin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine ve İslami Cihat Hareketi'nin merkezlerine ve karargahlarına yönelik ağır hava saldırılarına rağmen bu hareket rejimin saldırganlığına misillemede bulunarak yüzlerce saldırı düzenleyip Tel Aviv'de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin'in çeşitli bölgelerine roket yağdırarak karşı koyabileceğini gösterdi. Bu doğrultuda bu rejim ateşkes talep etmek ve direniş şartlarını kabul etmek zorunda kaldı.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Amerikan yargı yetkililerinin temelsiz masallarına tepki olarak benzer komik suçlama bahaneleri ile İran vatandaşlarına karşı her türlü eylem hakkında uyarıda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, bu ülkenin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bitmek tükenmek bilmeyen suçlamalarının ve başarısız İran fobisi politikasının devam etmesinde yeni bir hikaye anlatımında Amerikan adli makamları geçerli delil ve gerekli belgeleri sunmadan suçlamalarda bulundular dedi.
Kenani sözlerine şöyle devam etti. Bu gibi temelsiz iddialar siyasi amaç ve saiklerle yapılıyor ve bir propaganda ortamı yaratıyor ve özellikle Amerikan hükümetinin doğrudan müdahil olduğu sayısız terör suçlarına cevap verme sorumluluğundan kaçıyor. Zira Amerikan hükümeti General Şehit Süleymani'nin korkakça şehit edildiği cinayeti gibi doğrudan olaya karıştığı ya da Siyonist rejimin ve IŞİD gibi terörist grupların terör suçları gibi Amerika'nın desteği bütün bu terör saldırılarında bulunmaktadır.
İran Tekvando Milli Takımı 5 altın, 4 gümüş ve 4 bronz ile İslami Dayanışma oyunlarında en iyi performansı gösterdi. İran Milli Takımı 5. dönem İslami Dayanışma oyunlarında erkek ve kadın takımlar olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak hazırlık seviyesine gözler önüne serdi.
İran bu madalyaları ile Özbekistan, Fas ve Türkiye gibi takımların üstünde yer aldı. Özbekistan 3 altın ve 4 bronzla ikinci sırada yer alırken Fas ise 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronzla üçüncü sırada, Türkiye ise 2 altın, 5 gümüş ve 6 bronzla dördüncü sıraya yerleşti.
Uzay örgütü İran'ın Hayyam uydusunun tüm alt sistemlerinin doğru çalıştığı doğrulandı ve başarıyla yörüngeye yerleştirildi dedi. Uzay örgütü Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden İran'a ait Hayyam uydusunun başarıyla yörüngeye yerleştiğini bildirdi. Hayyam uydusu ile ilk iletişim uydunun ülkedeki yer istasyonlarında fırlatılmasından yaklaşık 90 dakika sonra kuruldu ve aranan veriler Mahdasht uzay üssündeki Hayyam uydusu görev kontrol merkezinde toplandı.
Uzmanların ilk değerlendirmesine göre alınan veriler uydunun performansının doğruluğunu gösteriyor. Hayyam uydusu İran üzerinden 24 saatte 4 geçiş yapacak ve bu süre zarfında uyduya komutlar gönderilecek ve telemetri verileri alınacaktır. Önümüzdeki günlerde bu uydunun fırlatma süreçleri ve alt sistemlerinin testleri belirlenen takvime göre gerçekleşecektir.
Hayyam uydusu İran tarafından tarım, madencilik ve çevre sorunlarının gözlemlenmesi için kullanılacak. İran Uzay Ajansı Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktör Yardımcısı Said Sıdıkyan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Adana 11 ve 12. yüzyıllarda yaşamış İranlı astronom, matematikçi ve şair Ömer Hayyam'dan alan uydunun fırlatıldıktan 9 dakika sonra 500 kilometre mesafedeki yörüngeye başarıyla yerleştiğini aktardı.
İran Uzay Ajansı yüksek çözünürlülük kamera ile donatılan uydunun çevresel gözlemler için kullanılacağını ve tamamen İran'ın kontrolünde kalacağını açıkladı. Açıklamada uydudan toplanan bilgilerin başka hiçbir ülke tarafından erişilmeyeceğini ve yalnızca sivil amaçlarla kullanılacağı vurgulandı.
İran gümrük sözcüsü geçen 11 ayda ülkenin ticaretinin 102 milyar doları yükseldiğini duyurdu. Gümrük sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada geçen 11 ayda İran ile diğer ülkeler arasında 101 milyar 820 milyon dolar değerinde ürün ticareti gerçekleştiğini vurguladı. Yetkili, değer olarak İran ile başka ülkeler arasındaki ticaretin aynı yılın önceki dönemine göre %31 oranında artış gösterdiğini söyledi.
Bu arada İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi ülkenin ihracat rakamlarının son 4 ayda %22 arttığını bildirdi. İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkenin ihracat rakamlarının son 4 ayda %22, ithalat rakamları ise %16 arttığını bildirdi. Handuzi resmi verilere göre son 4 ayda transit ticaretten elde edilen gelirlerin %40 arttığını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, pazartesi günü Avrupa Birliği'nin dış politikasından sorumlu şefi Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde bu birliğin Viyana'da bir anlaşmaya varılması için yürüttüğü koordinasyon çabalarını överken, nihai anlaşma İran ulusunun hak ve çıkarlarını güvence altına almalı ve yaptırımların kalıcı ve etkili bir şekilde kaldırılmasını sağlamalıdır, dedi.
Emir Abdullahyan söz konusu telefon görüşmesinde İran müzakere heyetinin anlaşmaya varmak için kararlılık ve ciddiyetle Viyana'da bulunduğunu ve kalan sorunların çözümü için yapıcı fikirler sunduğunu vurgulayarak, İran'ın görüşlerini ve tekliflerini Avrupa Birliği'nin dış politikadan sorumlu yardımcısı ve görüşmelerin koordinatörü olan Enrico Mora'ya açık bir şekilde sunduğunu, tüm taraflardan anlaşmanın nihai metnine ulaşmak için ve İran'ın çıkarlarının sağlanması yönünde kararlılıklarını göstermelerinin beklendiğini beklenmektedir, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, gerçekçi davranılması halinde özellikle Amerika'dan yapıcı olmayan pozisyonlardan kaçınarak bir anlaşmaya varmanın yolunun açılacağını umduğunu dile getirdi. Avrupa Birliği'nin dış politikasından sorumlu şefi Joseph Borrell bu telefon görüşmesinde Viyana müzakerelerinin yeni turunda kendi görüşüne göre göreceli ilerleme kaydedildiğini vurgularken müzakerelerin bu aşamasına ilişkin olumlu değerlendirmelerini de dile getirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik cinayetlerini kınayarak, Filistinli mücadeleci gençlerin savaşçı ruhunun İslam inkılabı yolunun devamı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bazı şehit aileleriyle görüşmede, Aşura ve Seyyidüşşehida matem günleri dolayısıyla taziyelerini bildirerek, Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik cinayetlerini kınadı ve bugün Filistin direniş sürecinde görülen iktidar ve azametin İran İslam İnkılabı'nın bölgeye armağan ettiği istikbar karşıtlığı ve özgüven ruhunun sonucu olduğunu söyledi.
Reisi Siyonist rejimin Gazze halkına karşı sayısız cinayetlerine işaretle bugün Filistin halkını onların geçmişleriyle kıyaslayan, eskiden Filistin halkının gözü Camp David, Şermunşeyh ve Oslo Anlaşması gibi masallara bakıyordu. Fakat bugün Siyonistlerin zulmüne karşı savaşıyorlar ve inisiyatif ise Filistinli gençlerin elindedir. Bu direniş ruhu dayatılan savaş ve harem savunucu şehitlerin kanının bereketidir, dedi.
Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği maslahat güzarı, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran'daki Almanya'nın Büyükelçiliği maslahat güzarı, Hamburg kentinde bir grup tarafından Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa 1. Dairesi Başkanı bu görüşmede Tavsuğa gününde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı. Batı Avrupa Birinci Dairesi Başkanı ayrıca İranistan Cumhuriyeti'nin bu konuda Alman hükümetini sorumlu tuttuğunu belirterek Berlin hükümetinden Kur'an-ı Kerim'e hakaret eyleminde bulunanlara karşı kararlı bir şekilde girişimde bulunmasını istedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Çafi de daha önce benzer kışkırtıcı eylemlerin sonuçları ve tehlikeli akıbetleri hakkında uyarıda bulunarak, İslami kutsallara benzer saygısızlıkların, tekfirci ve IŞİD gibi grupların şiddet ve aşırılığının bir başka boyutu olduğunu, onlara karşı güçlü ve önleyici eylemlerde bulunmanın, insan haklarını, özgürlüğü ve demokrasiyi savunduklarını iddia edenlerin sorumluluğu olduğunu belirtti. Kenani, İran İslam Cumhuriyeti bu aşağılayıcı eylemin failleriyle mücadelede Alman hükümetinin acil, güçlü ve net tepkisini ve bu gibi eylemlerin tekrarını önlemek için hızlı yargı takibini beklemektedir, dedi.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Resulullah'ın cihatlarına ve o Hazretin sahabelerinin bu savaşlardan birindeki olayına işaretle, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nefis ile cihadın düşman ile daha büyük bir cihat olduğunu ve nefsin temizlenmesi zaruretini işaret ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarından birinden dönerken ki o savaşta da zafer kazanmışlar ve Müslümanlar da büyük bir iş becerdiklerinden mutlu olduklarında onlara siz küçük cihattan döndünüz, şimdi sıra büyük cihatta buyurdular. Müslümanlar şaşırarak bu zorluktaki cihat, bunca uzun yol, yaz sıcağı, o azametteki düşmanla cihattan dönüyoruz. Bu daha küçük cihat mı? Öyleyse büyük cihat nedir ya Resulullah diye sorunca o hazret şöyle buyurdu. Nefis ile cihat. Bu büyük cihattır. Biz İran halkı nefsin temizlenmesine çalışmalıyız. Kendimizi yetiştirmeliyiz. Kendimizi temiz ve pak yapmalıyız ve nefislerimizi Allah ile tanıştırmalıyız. Bu cihat herhangi bir düşmanla ve herhangi bir büyüklükle, herhangi bir görünür cihattan daha büyüktür. Bütün ilahi peygamberler insanı yetiştirmek için geldiler. Onu
benliklerinden kurtarmak için ve kendi içindeki vesveselerin şerrinden kurtarmak için geldiler. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Oh,